Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Bu programımızda İrfan Mektebi'nin büyük şahları, mürebbileri, mürşitleri, altın silsilenin güzel insanlarını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün altın silsilenin 16. şahsiyeti Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend Hazretleri ile ilgili 5. sohbetimizi inşallah yapmış olacağız. Bugünkü sohbetimizde Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin hizmetlerini inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii hizmet, aziz dinleyenlerim, özellikle Nakşi yolunda ki en temel esaslardandır. Yani bir taraftan evrad-ı ezkar, diğer taraftan sohbetler ve bunun yanında da hizmet dediğimiz kulun kendindeki bütün varlığı malıyla, canıyla, kalbiyle bir başka varlığa aktarabilmesi, onun için kullanabilmesi. Bazen insana, bazen hayvanata, bazen nebatata, hatta cemaatata varıncaya kadar insanın kendi dünyasından bir güzelliği veya karşı tarafın ihtiyacı olan bir hususu giderebilmesi olarak ifade edilen hizmet, özellikle de Nakşi yolu dediğimiz bu güzel yolun en önemli esaslarındandır. Evrad-ı ezkarsız, sohbete katılmaksızın ve hizmet ehli olmaksızın insanın manen inkişafı mümkün görülmemekte. Tabii bu noktada da gerçekten bu piranın sadece sözlerini değil, hayatlarına hizmeti nasıl merkez haline getirdiğini veya hayatlarının merkezine hizmeti nasıl koyduklarını çok canlı misallerle görüyoruz. Yani oturup da böyle sohbet edip işte şöyle hizmet edeceksiniz, böyle hizmet edeceksiniz gibi sadece telkinlerden ibaret bir hizmet anlayışı değil, tamamen insanlara hiçbir şey söylemeden kendi uygulamalarıyla yakınlarının, sevenlerinin böyle çağlara taşıdıkları örnekleri görüyoruz bu Allah dostlarında. Gerçekten de Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden de aziz dinleyenlerim, bu vadide çok güzellikler naklediliyor. İnsanın özendiği, gıpta ettiği, benliğin nasıl yok edildiği, tevazuun nasıl zirveleştiği, İnsanın başka bir insandan nasıl fani olduğu, başka mahlukatla beraber nasıl niyaz içerisinde olduklarını hep bu bizlere binler yıl öncesinden akıp gelen bu müşahhas örneklerden anlamaya, okumaya çalışıyoruz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyorlar ki, benim üstadım bana bir gün şöyle buyurdular. Muhammed, kalplere dikkat et. Düşkünleri, zayıfları, gönlü kırıkları gözeterek onlara hizmet et. Halkın küçük gördüğü, iltifat etmediği kişilere sen iltifat et. Onlara karşı tevazu ve mahviyet göster. Üstadım böyle buyurunca ben de üstadımın işaret ettiği üzere bir müddet bu hizmetlerle meşgul oldum. Yani zayıfları gönlünü almaya, gönlü kırıkların gönüllerini inşa etmeye, böyle insanların pek sokakta zahiri hallerine bakarak iltifat etmediği insanlara ben özel iltifatlar ederek, onlarla meşgul olarak onların dualarını almaya çalıştım. Çünkü gerçekten aziz dinleyenlerim, o büyük üstadın Şah-ı Nakşibend Hazretlerine buyurduğu husus, kalplere dikkat et. Evet, belki bir mümin olarak, hassasiyet taşıyan insan olarak en çok dikkat edilecek hususlardan birisi kalplerdir. İnsanların zaman zaman ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Arzularını yerine getirebilirsiniz. Ama kalbini kazanmak çok daha farklı bir hadise. Onun için Kur'an-ı Kerim mesela tasaddukta bulunurken buyuruyor ki, tatlı bir söz, bir tebessüm arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Yani sadaka verirsiniz ama adamın kalbini de kırabilirsiniz. Onun için de tatlı bir söz, güzel bir söz, bir selam, bir gönül alma, arkasından eziyet gelen, başa kakma gelen veya böyle ekşi bir yüzle verilen, ekşi bir suratla verilen, rastgele verilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Onun için de özellikle tasavvufi hayatta çok meşhur hale gelmiştir bu söz. Kâbe dünyada halil-i azerest, dil nazargâh-ı celil-i ekberest. Kâbe netice İbrahim Halilullah'ın yapmış olduğu taşlardan oluşmuş bir binadır. Maddi yapısı Kâbe'nin taşlardan oluşmuştur. İnsan eseridir Kâbe. Evet, bir manevi şeyi temsil eder ama netice Kâbe insanın eseridir. İnsanın yaptığı bir şeydir. Ama dil, yani gönül, kalp nazargâh-ı ilahi. Allah Teala'nın nazar ettiği bir yerdir. Dil nazargâh-ı celil-i ekberest. Şanı yüce olan Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği bir yerdir. Onun için sen gönül kırmamaya gayret et diye bütün tasavvufi kaynaklarda zikredilen çok önemli bir düsturdur. İşte belki bunun eğitimini almak gerekiyor. Kalplerde insan nasıl sultan hale gelir? Nasıl kalpleri inşa eder? Kalplerde nasıl güzellikleri inşa eder? Bunun eğitimi de nefsi geçmek, enaniyeti ortadan kaldırmak, fedakarlık, hizmet gibi gerçekten manevi değerlerle mümkün. Onun için de Şah-ı Nakşibend Hazretlerine verilen ilk emir, aman kalplere dikkat et. Kalbi kırıklar varsa o kırık kalpleri sen bir araya getirmeye çalış. Ve Hazret buyuruyor ki, ben de diyor, bu aziz dostun bu tembihi üzerine uzun müddet kendime bu hizmeti şiar edindim. Öyle ki benim uğramadığım bir kalp kalmadı. Daha sonra üstadım benim bu noktadaki başarımı, gayretlerimi görünce bu defa da dedi ki, evet, insanların kalp dünyalarına ulaştın. Şimdi sana yeni bir vazife, şimdi de hayvanların bakımını da tevazu ve itina ile yerine getir. Zira hayvanlar da Allah Teala'nın mahlukudur. Onlardaki tecellileri müşahede et, onlara Halık'ın şefkat nazarıyla bakmaya gayret et. Hasta ve yaralı olanların tedavisiyle meşgul ol. Zaman zaman aziz dinleyenlerim, hayvansevenler dernekleri var. Belki bunlar elbette faydalı. Ama çok daha manevi bir gözle baktığımız zaman bizim ecdadımızın bu noktalarda nasıl müesseseler kurduğunu görüyoruz. Mesela vakıflarımızda göçmen kuşların göçlerini yapamadıkları zaman bir kış boyunca barınacakları yerler yaptırılmış. Böyle soğuk havalarda sokaklarda kuşların, işte camilerin kubbelerinin altında sığınakları yaptırılmış. Niye? Şu yaşadığımız dünyadaki nebatat, cemadat, hayvanat, her şey aziz dinleyenlerim insana emanet. İnsan da kendi dışındaki her şeyi Yüce Rabbin bir emaneti olarak görmek durumunda. Onun için de bu noktada da yine tasavvufi terbiyede sadece insanı değil, Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına o mahlukatı yaratan yaratıcının, yani Halık'ın nazarıyla bakmak. Bizi insan yaratan onu da farklı bir şekilde yaratmış. Hatta önceki sohbetlerimizde hayatından da bahsettiğimiz yine Altun Silsile'nin büyük şahlarından Bayezid Bistami Hazretleri'nin de bu noktada hayli menkıbeleri vardır. Adeta sokaktan geçerken bir köpeği konuşturur kendi iç dünyasında. Bir köpekten kaçar, sonra iç dünyasında adeta köpeği konuşturur. Ben niye kaçtım köpekten ki? Onu da Allah yarattı, beni de Allah yarattı. Onun üzerindeki kir üzerime bulaşacak diye mi kaçtım? Giderdim o kiri temizlerdim ama acaba bir mahluku hor ve hakir mi gördüm? Tabii aziz dinleyenlerim, bunlar kalbi derinliklere göre çok daha farklı şekillerde anlaşılır. İnsanın bütün şu kainatı birçok yüzeysel dediğimiz sati okuyuşu vardır. Her şeye dıştan bakışı vardır. Bir de varlığın hakikatine doğru bir yönelişi vardır. Belki tasavvuf o sati görüşün daha ötesinde o hakikata doğru, şu eşyanın hakikatına, varlığın hakikatına doğru bir ciddi yürüyüştür ki tabii bu yürüyüşte öyle hemen kolay olmuyor. Kolay elde edilecek bir husus değil. Dolayısıyla da insan muhakkak önce kendi iç dünyasında sefer etmeli, kendi iç dünyasında tefekkürlerle buluşmalı, derinleşmeli. Sonra da dış dünyayı da ona göre okumalı. Hadisata ona göre bakmalı, eşyaya ona göre bakmalı, hayvanata yine ona göre bakmalı. Tabii Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin mürşidiyle öyle bir yakın ilişkisi var ki, mürşidinin kendisine söylediği, hatırlattığı her tembih onun için adeta manevi gelişme için çok önemli bir düstur olarak görüyor. Ve gerçekten de bunu manevi bir ilaç olarak kabulleniyor. Ve söylenen her şeyi de ciddiye alıp onu en güzel şekilde ihsan kıvamında, kemal derecesinde nasıl yapabilecekse o gayretin içerisinde oluyor. Ve ben diyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu emir üzerine hayvanların hizmetlerini görmeyi kendime bir vazife edindim. Ve bir müddet bu şekilde devam ettim. Yolda önüme bir hayvan çıkacak olsa durur, o hayvanı geçip gidene kadar öylece kalır, onun bile önüne geçmezdim. 7 senede bu minval üzere devam ettim. Bu hizmette tamamlandıktan sonra Şah-ı Nakşibend'e 3. bir emir veriyor mürşidi. Diyor ki, insanların hizmetini güzel yapıyorsun. Hayvanata büyük bir şefkatle bakıyorsun. Merhametle bakıyorsun. Yaralarını seriyorsun. Adeta bir veteriner gibi. Şimdi sana 3. bir hizmet. Şimdi de yol ve geçitlerin bakımıyla meşgul ol. Eğer yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şeyi görürsen, onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin. Tabii aziz dinleyenlerim, bütün bu emirler hepsi nebevi hadislerden kaynaklanan ve daha doğrusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduklarının o zamandaki farklı bir tercümesidir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman buyuruyor 70 derecedir. Bunun en alası da yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak. Yoldan eziyet verecek bir şey yola atılmış bir kutu olabilir. Yola düşmüş olan bir çivi olabilir. İnsanların geçmesini engelleyecek, vasıtaların geçmesini engelleyecek başka bir şey olabilir. Yani her Müslüman bir Müslümana faydalı olma azminde olacak. Bir Müslümanın hayatını kolaylaştıracak çarelerin içerisinde olacak. Onun için ecdadımızın vakıflarında bu hususta var. Mesela Fatih Vakfiyesi'nde, aziz dinleyenlerim, İstanbul'umuzun Fatih Vakfiyesi'nde çok güzel bir şey var. Buyuruyor ki vakfiyede, vakfımdan diyor 2 genç maaş alsınlar. Bu 2 genç o zamanlar ne yazık ki demek ki böyle bir bugün de maalesef önleyemediğimiz bir hastalık varmış. Bir takım insanlar yollara tükürüyorlarmış. Diyor ki Fatih Vakfiyesi'nde hatta çok ağır da bir tabir kullanıyor bu yollara tüküren insanlar için. Bu insanların en böyle görgüsüzü, rezil olanları diyor yollara tükürürler. O tükürüklerin başkalarına zarar vermemesi için her sabah 2 genç İstanbul sokaklarında dolaşsın ve belirli yerlerdeki kül depolarından küller alıp o tükürüklerin üzerine serpsin ki insanlar o tükürüklerden dolayı bir hastalığa düşmesinler. Fatih Vakfiyesi'ndedir bu aziz dinleyenlerim. Dolayısıyla yollardan eziyet verecek şeyi kaldırmak ne kadar mühim bir sadakadır, ne kadar güzel bir şeydir. Tabii bunun karşılığında da insanın kullandığı bir eşya yola atıvermesi, içtiği sigarayı yola atıvermesi ne kadar böyle bir Müslümana yakışmayan veya içtiği bir meşrubatın şişesini yollara atıvermesi, kullandığı bir malzemeyi yollara atıvermesi de bir Müslümanın nezaketine, zarafetine hiç de yakışmayan bir usuldür. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan bu zarafeti, bu nezaketi bizlere öğretirken buna rağmen bir şeyler oluyorsa bir başka insanın da yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırıvermesini bir sadaka olarak görüyor. Tabii bunun bir maddi tarafı var aziz dinleyenlerim, bir de manevi tarafı var. Yani insanın ruh dünyasıyla gerçekten kalbi arasına giren, Allah'la kendi arasına giren, dinle kendi arasına giren eziyetleri, ezaları kaldırmak da elbette ki günümüzde çok önemli bir sadakadır. Onun için de Hazret buyuruyor ki, yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şey görürsen, onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin. Bundan sonra da o hizmetle meşgul olmaya başladım. Öyle ki bahsettiğim bu 7 sene zarfında üstüm başım toz toprağa bulaşmaya başladım. O Allah dostunun bana emrettiği her ameli büyük bir sadakatle yerine getirdim. O amellerden her birinin de kendi ahvalim üzerindeki müsbet neticelerini müşahede ettim. Benim mürşidim, beni terbiye eden insan beni hangi hizmete yönlendirdiyse o hizmeti sadakatle yerine getirdim. Aşkla yerine getirdim. Muhabbetle yerine getirdim ve gerçekten de bunun bereketlerini de hayatımda gördüm. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin, aziz dinleyenlerim, müridi, aynı zamanda damadı olan ve daha sonra da kendisinden bu manevi yolu devam ettiren Alaaddin Attar Hazretleri ise o büyük mürşitte gördüğü şu güzellikleri nakleder. Der ki, üstadım Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin ahlakı çok yüceydi. Şayet bir dost evine gelse, o dostuna bizzat hizmet eder, en güzel şekilde izzet-i ikramda bulunur, her türlü itinayı gösterirdi. Öyle ki misafirinin bineğine de son derece itinayla bakardı. Bu sebeple de dostunun zihni artık bineğinde kalmazdı. Aziz dinleyenlerim, ne kadar ince hassasiyetlerdir bunlar. Tabii o zamanlar yolculuklar hep hayvanlar üzerinde yapıldığı için bir yere gidiyor ve genelde de vakıflarda hem gelen yolcuların, misafirlerin kendisine hem de hayvanatın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik şartlar vardır. Mesela Aksaray'da, Konya ve Niğde arasındaki Aksaray'da bir vakıf vardır, Kervansaray Vakfı. O vakfın senedinde şöyle buyurulur: İster Müslüm olsun, ister gayrimüslim, Müslüman olmasın yani, her kim bu kervansaraya gelirse 3 gün boyunca burada misafir edilsin. Hani misafirliğin hakkı da 3 gündür sözü herhalde buralardan kalmakta. Ve bu 3 gün boyunca sabahleyin kendisine şu ikram edilsin, akşam kendisine bu yemek verilsin. Ama bu 3 gün boyunca da eğer bir atla geldiyse, merkeple geldiyse, bir binekle geldiyse hayvana da şu kadar saman, şu kadar arpa verilsin. Yani misafir acaba atım ne olacaktı, merkebim ne olacaktı, katırın ne olacaktı derdinde olmasın. Aziz dinleyenlerim, gerçekten büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Tabii bütün bu güzel medeniyetin, bu büyük medeniyetin kaynağı da yine Kur'an ölçülerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden besleniyor. Zira Efendimiz bir köpeğe su veren günahkar bir kadını Allah affetti. Bir kediyi evinde hapseden kadına da oruçlu, namazlı bir kadın olmasına rağmen Allah ona ceza verdi buyuruyor. Dolayısıyla da Müslümanın dünyası bütün bir kainatla barışık, bütün bir kainatın hizmetinde olan insan, Müslüman. Bütün tabii bu güzellikler işte bu manevi terbiye yollarında bir sistem haline getirilmiş. Eğer bu yola girdiysen insanlarla ilişkin güzel olacak, kalp kırmayacaksın. Hayvanata eziyet etmeyeceksin. Hatta hayvanata hizmet edeceksin. Sonra eşyaya, çevreye güzel bakacaksın. Bütün bunlar aziz dinleyenlerim, bize bu dinin güzellikleri. Ama az edildiği şekilde bu dinin bu güzelliklerini o seyri sülük dediğimiz manevi yollar daha sistematik hale getirmişler. Eğer bu yola girdiysen kendine bir hayat programı olarak bunları seçeceksin. Ki manen terakki etmiş olasın. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin bir başka müridi Şeyh Şadi, aziz dinleyenlerim, üstadı ile ilgili şu güzellikleri anlatıyor. Bir dostu veya bir misafiri geldiğinde Şah-ı Nakşibend, o zatın hizmetini bizzat ifa ettikten sonra bineğinin su ve yemeğini de hazırlardı. Her türlü hizmeti de kendisine bir nimet bilirdi. Evine kendi terbiyelerinde olan dervişler bile gelse, onlar için lazım olan her türlü malzemeyi daima kendisi tedarik eder. Bu hizmetlerin hepsi benim canıma minnettir derdi. Kendileri evlatlarından, müritlerinden birinin evini şereflendirdiğinde ise onun çocuklarını, yakınlarını, hizmetçilerini binek hayvanlarını, hatta bahçesindeki tavukları bile sorar, her birine bir vesileyle iltifat eder, onların gönüllerini alırdı. Bir eve gidiyor bir Allah dostu, çocuğundan başlıyor. Çocuğunuz nasıl? Nerede okuyor? Hangi halleri var? Ve böylece adeta gönüllerde sultan olmuş oluyor. Ve gerçekten de bu büyük Allah dostu herkesin meselesini halletmek, problemini çözmek için gayret ederdi. Dolayısıyla da kendisine çok güzel bir ünvan verilmişti. Neydi bu ünvan? Hace-i Müşkil Küşa. Zor meseleleri halleden bir efendi. Evet, Müslüman da problem çözen, meseleleri halleden bir insan olmak durumunda. Yine Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendi kelamlarında şöyle buyuruyorlar. Hak dostları halkın yükünü ve zahmetini onların ahlakını güzelleştirmek için çekerler. Onların zahmetini çekerler, yüklerini çekerler ki onların da ahlakı güzelleşsin. Hakkın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp yoktur. O kalbin sahibi bunu ister bilsin, ister bilmesin. İşte ehlullah bu sebeple halkın yükünü çekerler ki gönül almaya muvaffak olsunlar da o kalpteki nazar-ı ilahiden kendilerine bir feyiz gelsin. Ben bir gönül alırsam, bir gönle girersem, o gönle tecelli eden nazar-ı ilahiden benim de bir nasibim olur şeklinde. Tabii aziz dinleyenlerim, yaşadığı hayata böyle kaneviçe gibi güzellikler işleyen bu insanlar da bir gün yine Yüce Rab'le buluşuyorlar. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de gerçekten hayatının son demlerinde hastalanıyor. Talebelerinden biri şöyle buyuruyorlar. Şah-ı Nakşibend ölümü çok yad ederdi. Bilhassa hayatının son günlerinde dostlarının gittiği o ahiret alemi ne kadar güzeldir buyururdu. Hacı Hazretleri vefatlarına yakında Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen şu hadisi sık sık tekrarlıyorlardı. Efendimiz buyuruyorlar ki, benim ulul azim kardeşlerimle Resul-ü Kiram Hazretleri bundan daha şiddetli belalara sabrettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son zamanlarında hastalanınca etrafındakiler hep bunu telkin ediyor. Benden önceki peygamberler de bunlardan daha ağır iptilalara sabrettiler. O halleriyle giderek Rablerine vasıl oldular. Cenab-ı Hak onlara pek büyük ikramlar, pek çok sevaplar ihsan buyurdu. Ben de onların haline bakınca halimden en ufak bir şikayetim yok manasındaki Efendimizin hadisini de evlatlarına bol bol zikrediyorlar. Ve Alaaddin Attar Hazretleri bu son sahneyi şöyle naklediyorlar. Hacı Hazretleri'nin son anlarında Yasin-i Şerif okuyorduk yanında. Yarısına geldiğimizde nurlar zahir olmaya başladı. Hacı Hazretleri yani Şah-ı Nakşibend kelime-i tevhidi söyleyerek son nefeslerini verdiler. Yaşları 73'ü doldurmuş, 74'e ayak basmıştı. 1 Mart 1389 Pazartesi günü Hakk'a vasıl oldular ve kendileri Kasr-ı Arifan'daki bahçesine defnedildiler. Kendileri cenazelerini taşınırken şu beytin okunmasını vasiyet etmişlerdi. Müflisaniyim Ahmet'e der ki uyitu şeyen lillah ez cemali ruyitu. Senin köyüne gelen müflisleriz ya Rabbi. Allah için cemalinden bizlere bir nebze lütfeyle. Cenab-ı Hak bu aziz dostlarına son nefeslerinde böyle güzellikler lütfediyor. Allah Teala Hazretleri o aziz üstada rahmet eylesin. Onun izinden giden, onun yolunu çağlara taşıyan piranımıza ve bugün onun yolunda olup da o yolu devam ettiren, onların nefeslerini dünyaya taşıyan güzel insanlara da Rabbim lütfuyla, keremiyle muamele eylesin aziz dinleyenlerim.